Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha geniş zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve sevgili arkadaşım Ayşuda Kölemen. Bu hafta Ayşuda'nın haftası, o dersini çalıştı. Aslında çok iyi bildiği bir yerden olduğu için fazla da çalışmasına gerek kalmadı değil mi Ayşuda?
Evet.
Sömürgecilik anlatacak bugün Ayşuda. Arada örnek verme babında ben de lafa gireceğim ama daha çok Ayşuda konuşacak. Şöyle sorayım Ayşuda. Ya bitmedi mi bu sömürgecilik falan? Neden hala bu kadar çağımızı açıklamak için kullanıyoruz sömürgecilikten? Tam olarak ne kastediyoruz? Anlamını mı genişlettik yoksa daralttık mı? Nedir bu sömürgecilikle hala uğraşıp duruyor olmamızın sebebi acaba? Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip olması sömürgeciliği bitirmeye yetmiyor.
Acaba uluslar kendi kaderlerini belirleyebiliyorlar mıymış bakalım. Şimdi ben bu konuya nereden geldiğimi anlatayım bir. Oradan belli olacak biraz. Geçtiğimiz hafta derste sömürgecilik anlatıyordum. Ve hani şey genellikle öyle bir tartışma bazlı bir şey. Biraz ara verip bir dakika çocuklar ben bu kısmını size yazılının ötesinde genel olarak sömürgecilikle ilgili bir özet yapacağım dedim işte. Sömürgeciliğin teorisini anlattım ve çocuklar normalde dersi dinlerler, teşekkürler derler, giderler. Ders bittiğinde tek tek gelip teşekkür edip çok acayipti bu ders, ben aydınlandım dedi birkaç öğrenci. Birçok şey anlam kazan dediler. Çünkü bu arada yani benim öğrencilerim bir kısmı Amerikalı, bir kısmı Batı Avrupalı ama bir kısmı da Latin Amerikalı, Arap, Afgan. Dolayısıyla hani bayağı karışık bir grup ve özellikle de Batı dışından gelenler ağızları şöyle dinlediler. Çünkü genç çocuklar, üniversite öğrencileri ve ha dediler bu benim ülkemi anlatıyor. Amerikalılar da şey oldu. Ha evet biz bunu yapıyoruz diye ve çok komplo teorisine girmeden neredeyse hiç girmeden yani dümdüz işte olan sistemi her gün yaşadığımız şeyi anlatınca ama teoriye girince teoride deyince özellikle Galton'u kullanıyorum ben geceli anlatmak için bir klasik 1971'de yazdığı işte yapısal şiddet kolonyalizm ve yapısal şiddet teorisi üzerinden anlatıyorum. Kolonyalizmle ilgili, sömürgecilikle ilgili o kadar çok girebileceğimiz kaynak var ki. Ama bir klasikle başlayalım istersen Ayşe. Şimdi sömürgecilik bitti 60'larda büyük ölçüde. Nasıl bitti? İngiltere olsun, Fransa olsun işte bütün bu ülkeler, işte Avrupa ülkeleri sömürgelerinden, kolonilerinden çekilmek zorunda kaldılar. Ve hala da şöyle bir efsane içinde. Biz işte bağımsızlıklarını tanıdık, bağımsızlıklarını verdik. Kimse bir şey vermedi. Bu ülkelerin hemen hepsi söke söke aldı. Veya yani ya şiddet kullanarak aldılar ya da şiddet tehdidiyle aldılar. Hatta şunu söylemek istiyorum işte çok böyle şiddetsiz protestolarla alan ülkelerde de o şiddetsiz protestolara katılan milyonlarca insanın, yüz binlerce insanın arkasında durduğu şey şu tehdit vardı ya biz buradayız, biz bu kadar kişiyiz ve bu toprakta biz varız. Yani daha fazla bıçağı kemiğimize dayamayın. Şimdi şiddetsiziz ama yani hani ister istemez bu tehdit var yani çok fazla insan yasaları delerek güce karşı toplanıp bir araya gelip bir eylemde bulunduğu zaman onun arkasında hani gerekirse ben kendimi tehlikeye atmaya hazırım bunu gösterdim sana şeyi var. Tabii ki Bir de işte Batı ülkelerinin de medyadan gelen bir takım destek de oldu. Yani hani bunu halka göstermeleri ve halkın ya biz ne yapıyoruz artık çekilelim bu ülkelerden demesinin de bir etkisi var. Ama asıl faktör tabii ki şey değil. Batı'nın böyle yüce gönüllülükle halkın ay biz çekilelim artık bunlar da bağımsızlığı hak etti canım demesi değil. Söke söke alınması. Haklar gibi bağımsızlığın da böyle alınması. Şimdi 60'larda artık Afrika ülkelerinde sömürge olmaktan yasal olarak resmi statüde kurtulup bağımsızlıklarını ilan cumhuriyet olarak kendini ilan ederken bitti artık koloni. Koloni mi kaldı, sömürge mi kaldı muhabbeti başladı. Tabii ki yani böyle daha ana akım Batı şeyinde. Fakat sosyalistler bu arada saçlarını başlarını yolarak sol dedi ki yani sömürge şey değil ki sadece yasal bir şey değil ki yani yasal olarak Kongo benim sömürgem işte şu ülke benim sömürgem Hindistan benim sömürgem diyebilirsin ama sen o sömürge bağını kopardığında yasal olarak sen hala aynı yapıyı devam ettiriyorsan bu nedir? Biz kolonicilik sonrası sömürge sonrası dünyadayız ama aynı ilişkiler devam ediyor. Aynı sömürü ilişkisi devam ediyor. Postkolonyal dünyada yine bir sömürgecilik var. Yani ismi değişmiş olabilir ama temelde aynı ilişki, temelde aynı sömürü düzeni ve bu ülkelerin yaşadığı şeyde pek bir değişiklik yok. Güya bağımsızlar fakat hala daha son derece bilinçli politikalarla sömürgecilik devam ediyor ve hala da Amerika'ya bağımlılar, Fransa'ya bağımlılar, İngiltere'ye bağımlılar, işte Belçika'ya bağımlılar, Portekiz'e bağımlılar. Şimdi burada Türkiye için geçerli mi sorusuna gireceğim. Hani
Hiç sömürgeleştirilmedi Türkiye, rica edeceğim Aysu'cığım. Bir İran, bir Türkiye, ikisi de asla sömürgeleştirmediler,
Tayland.
değil
Evet, bu ülkeler sömürgeleştirilmedi. Şimdi şöyle bakarsan Çin de sömürge değildi
mi?
teknik olarak. Bunlara yine şey olarak yani yarı sömürgeleştirilmiş ülkelerde diyebiliyoruz kendimizi. Resmi olarak biz işte hiçbir zaman bağımsızlığımızı kaybetmedik. Hiçbir zaman bir sömürge olmadık. Fakat ekonomik düzenlemeler, ilişkiler öyle bir ayarlandı ki şimdi sömürgeleşme hep ekonomik olarak en temelde böyle hani lise tarih kitabı olarak bakarsan genellikle ekonomik olarak anlatılır. Yanlış değil. Temeli zaten ekonomik. Fakat sadece ekonomik alanda kalmıyor. Çok daha karmaşık bir düzen yaratıyor. Şimdi ben diyorum ya işte Latin Amerikalı öğrenci, İşte Afgan öğrenci, Hindistanlı veya Arap bunlar duyduğunda aa evet bu benim ülkemi anlatıyor dediğinde Türkiye'den herhangi birini anlattığında aa evet ya biz buyuz diyor. Çok kolay kabul edilebilen bir şey ve zaten bizim tarih kitaplarımıza yani lise kitaplarına baktığında da sömürge şeyi çok enteresandır. Sosyist kaynaklardan alınmadır tarifleri. Lenin'den mesela alınır anlatılır ismi verilmeden. Komünistlerden çünkü sömürgeciliği ilk yazan kim, ikinci yazan kim, sonuncu yazan kim? Sosyalistler. Dolayısıyla mecbur anlamdan alıyorsun ama adlarını almıyorsun. Neyse. Bu var bizim kitaplarda. Çok da güzel ve doğru bir anlatım var ama çok da eksik. Çünkü yani yüzeysel. Ve şey gibi hani biz sonuçta sömürülüyorduk, cumhuriyet kuruldu, kurtulduk. Ama neden Türkiye solunda baktığında 1940'larda, 60'larda, 70'lerde müthiş bir şey söylemi var. Yani özellikle 60 ve 70'lerde yani biliyorsun bağımsızlık söylemi var. Biz Türkiye bağımsız olmalıdır, bağımsızlaşmalıdır. Sen zaten bağımsız bir ülkeden bahsediyorsun. Cumhuriyet olarak kendini ilan etmiş bağımsız bir cumhuriyetten bahsediyorsun. Şimdi bağımsız bir cumhuriyet neden, nereye bağımsızlaşıyor? Başımıza başka bir ülke mi var? Başka bir ülkenin kralı mı var? Hayır o değil. Kastedilen o değil. Kastedilen işte bu bağımlılık ilişkisinden kopmak. Ve bu yeni kolonileşmiş ülkelerin de yapmak istediği şey bu. Fakat ülkelerin değil, bu ülkelerin aydınlarının. Şimdi bu ülkelerin aydınları Ayşe, sömürgeleşme düzeninde Batı'yla kavga etmiyorlar. Yani laf da edeyi olabilir ama asıl kavgaları Amerika ile değil. Asıl kavgaları Fransa ile İngiltere ile değil. Asıl kavgaları kendi ülkelerini yöneten siyasi ve ekonomik elitle. Bugün işte elitler şudur budur denilen söylemin en şeyine dönelim, temeline dönelim. Gerçek gücün sahipleriyle bu ülkeyi kim yönetiyor? Ve bu ülkeyi yönetenler seçimle başa gelmiş olabilirler. veyahut bürokrat olarak başa gelmiş, atanmış olabilirler. Veyahut ekonomik olarak en tepede olabilirler, işte sanayiciler, zengin işte aileler vesaireler. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Ülkeyi dış güçlerle, çünkü sömürgecilikte bir dış güç lazım, dış güçlerle ortak olarak sömürüyorlar. Yani ortaklık mesela Amerika'nın üstündeki onun yöneticileriyle Türkiye'nin yöneticilerinin bir araya gelip Türkiye'nin halkını sömürmesi demek. Burada Amerikan halkı nereye düşüyor? Amerikan halkı sömürünün o direkt şeyi değil, parçası değil. Fakat Türk halkının sömürülmesinden de faydalanıyor. Dolaylı yoldan. O yüzden rahat, yani daha da rahat ediyor.
Kademelendiriyor yani.
Aynen öyle. Kendi halkını sömürmek yerine İngiltere, Amerika, Fransa biraz işte Afrika'dan ülkeleri sömürüyor, biraz Asya'dan ülkeleri sömürüyor. Böylece kendi halkını daha az sömürebiliyor.
Ha, onu söyleyeceğim. Kendi halkını sömürmüyor değil ama oradaki sömürü daha, daha tırnak içinde insaflı tutma, kabul edilebilir tutma şansı oluyor bu sayede.
Ve kendi ülkesindeki hareketleri, işte bu daha devrimci, isyankar, huzursuzlukları azaltabiliyor. Çünkü sömürüyü dışarı kaydırıyor. Sömürüyü dışarı kaydırıyor, karşı taraf da huzursuz. Yani Türkiye kaydı sömürü, Arjantin'e kaydı veya işte şeyde Senegal'e kaydı. Bu insanlar mutlu mu? Yok, oralarda fokur fokur kaynıyor. Çünkü orada şey var, çok daha bilinçli insanlar şeyler. Kimin sömürdüğünü görebiliyor. Çünkü o kadar da şey değil, bulanık bir şey değil. Orada bir metropol ülke var, seni daha önce kolonileştirmiş veya Türkiye'de kolonileştirmemiş ama çeşitli anlaşmalarla, biz bunları ne diyoruz lise tarih kitaplarına dönersek.
Kimden bahsediyorsun?
Mesela biz nasıl sömürgeleştirildik? Hani şey, sömürgeleştirme diyorum ama hani biz nasıl sömürüldük Osmanlı döneminde?
Kapitülasyonlardan bahsediyorsun.
Evet. Yani işte kapitülasyonlar aracılığıyla sömürülüyorsun. Ekonomik olarak bu şekilde sömürülüyorsun. Aynı zamanda bu siyasi bir sömürmeye de devam ediyor. Şimdi bunu görüyor halk ve kaynamaya başlıyor. Ayrıca kendi devlet yöneticisiyle kavga haline, çünkü onun o işbirliği yaptığını görüyor. Kendi zenginiyle kavgalı. Dolayısıyla bu ülkeler kaynamaya başlıyor. Soğuk savaş dediğimiz şey, bütün bu tarih zaten 20. yüzyılın ikinci yarısı. Hep şeyle geçiyor, işte Amerika'nın özellikle ve daha az olarak Avrupa'nın sürekli dünyanın çeşitli yerlerindeki isyan hareketlerini, ama isyan hareketleri derken hak isteyen işçiler, hak isteyen halkları bastırmasıyla geçiyor. Ve bunu yerel ülkenin yöneticileriyle işbirliği içinde yapıyor.
Şu kapitülasyonu istersen bir açalım. O çünkü bu senin söylediğinden biraz farklı bir şey. Onun yanına koyalım. Neyin tersine çevrildiğini. Kapitülasyonu çünkü esasında yüce ve görklü, çok üstün şey Haşmet Mahap Osmanlı İmparatoru 15. yüzyılın sonu 16. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerine lütfediyor. Burada şu ticareti yapmak, işte şu madeni çıkarmak, buradaki şu yolları geçirmek vesaire falan filan senin imtiyazında diyor. Bu senin söylediğin şuna çok bağlanıyor. Esasında Osmanlı'nın hep böyle bir yerel zengin oluşturmama politikası var çünkü tarihi boyunca. Sürekli kavga ediyor onlarla. Mümkünse hiç kimse şey yapmasın. Hatta toprağın rotasyonu da biraz onunla ilgili. Derler ya işte Osmanlı'da özel mülkiyet yok falan. Çeşitli şeylerle hem vergilerin toplanma işine hem toprağı sürekli olarak rotasyona tabi tutuyor ve bu sayede kimin zengin olacağına, kimin ne kadar zengin olacağına, kimin ne kadar elit olacağına, kimin ne kadar mal mülk biriktireceğine, güç biriktireceğine kendisi karar verebiliyor. Şeyden itibaren ya yani o kadar sömürgeci ki Osmanlı, öyle söyleyeyim. Ya yani o kadar sömürgeci ki 16. yüzyıldan itibaren bu konuda Avrupa'dan da çok destek alıyor bence. Böyle okuyorum. Alexander de Groot diye bir Hollandalı Osmanlı tarihçisinin kitabını edit etmiştim. Çok eski zamanlarda kapitülasyonları ondan okumuştum. Dolayısıyla ondan aktararak söylüyorum sana bunu. Şey yapıyor, ya iki temel niteliği var o kapitülasyonların. Özellikle en başlangıçtakilerin. Hem şey ayrıcalığını veriyor. Ticaret ayrıcalığını, işte şeyi çıkarma ve fiyatları belirleme aslında bu sayede ayrıcalığını veriyor. Hem de mahkemede tercüman bulundurma ayrıcalığı veriyor. Asıl ayrıcalıkta ve burada hakikaten çok acayip bir şey. Hedeflerden bir tanesi yerelde kendi şeysinden, tebaasından zengin ve güç biriktirecek, siyasi güç biriktirecek kimselerin oluşmasını, onların kontrol dışına çıkmasını bir şekilde engellemek. Karşılığında tabii ki o tüccarlardan bir takım vergiler falan da alıyor ama esas mevzu dediğim gibi o yerel kaynakların yerel güç oluşturmasına engel olmak ki bu galiba senin anlattığın sömürgeciliğin tarifiyle esasında garip bir şekilde uyuyor. Sonra bunun devamını şeyde takip edebiliriz sonra bunun devamını işte Kanadalılara falan dağlarını vermek şeklinde falan aynı devlet geleneğini takip edebiliriz belki. Pardon, kestim.
Yo yo yo çok güzel anlattın. Şimdi geliyoruz bugüne diyelim. Neler oluyor? Yani şu, bugün sömürgecinin aldığı şekil niye sadece ekonomik değil? Şimdi bir kere tarih olarak baktığında bugün veya tarih olarak her zaman sömürgecinin temelinde şu var. Ekonomik bir çıkarı var seni sömüren ülkenin ve seninle o ekonomik çıkarına uygun bir ilişki kuruyor. Ve bunu mesela tarih olarak şöyle yapmışlar. Gidiyor kimi zaman silah zoruyla Çin'de bombalarla şeylerle böyle darmadan ederek şeylerini limanlarını. Kimi zaman Hindistan'daki gibi yerel hükümdarlarla anlaşmalar yaparak onlara işte para vererek imtiyazlar vererek vesaire yavaş yavaş ülkeyi ele geçiriyor. Hiç şey kullanmadan sıfır askeri güç sadece anlaşmalar anlaşmalar. O kapitülasyonların çok daha şeyleri. Ama sonuçta yap veya gidiyor doğrudan işgal ediyor. Mesela şeyde Amerika'da, Latin Amerika'da, işte Pasifik adalarına yaptığı gibi gidiyor ve kolonize ediyor dediği şey işgal edip yerli halkı öldürüp onun yerine geçmek veya yerli halkı köleleştirmek, hatta köleleştirip öldürüp kimse kalmadı deyip bu sefer Afrika'dan köle getirmek. Bunları yapıyorlar. Şimdi burada nasıl bir ilişki kuruyorlar? Neden buralara yayılıyor? Amacı ne mesela? Amerika'ya gidip ne yapıyor bu adamlar? Şunu yapıyor. Oradan yine lise tarih kitabına dönüyoruz. Bu Lenin'in tanımı dediğim bu. Şey alıyor.
Hamade.
Ham madde. Şimdi ham maddeyi aldı. Ne var? Ticaretle de alabilir. Mevzu şu. Ham maddeyi alıyor ama Fransa diyor ki bu benim burası diyor. Ve diyor ben mesela Dominik şeyiyle bu adayla tek şeyim monopolüsü bende olacak diyor. Yani dur bana daha Türkçe olan kelimeyi söyle.
Teker.
Bende olacak diyor. Tek eli bende olacak diyor. Yani bu adayla buradaki topraklarla benden başka kimse ticaret yapamaz diyor. Bu ne demek? Orada yetiştirilen kahve benim, kakao benim, indigo benim, ondan sonra pamuk benim. Hepsini ben şey yapıyorum ve şeker pancar.
İş gücü de benim kölem. İş gücü de benim kölem.
Benim kölem ve ben yöneteceğim. Oradan gelen her şeyi ben satın alacağım. Ama bunun ikinci bir yanı daha var. O da diyor dış dünyadan ne alacaksa benden alacak. Yani gidip de İngiltere'den mesela cam alamaz, benden alacak. İşte ne bileyim öbür taraftan çivi alamaz, benden alacak. Şimdi niye cam çivi diyorum? Çünkü en temel, en basit yer kumaş. Şunu diyor. İngiltere'den alamaz, Almanya'dan alamaz, Türkiye'den alamaz, Amerika'dan alamaz, benden alacak, Fransa'dan alacak. Ama buradaki en önemli şey benden alacak kısmı değil Ayşe. Kendi de üretemez diyor. Bak sömürgecinin özüne geldik. Diyor ki kendi üretemez. Dışarıdan almak zorunda benden.
En yaygın formu şu anda sömürgeciliğin bu ki temel sözü de bu.
Özü bu. Özü bu. Senin üretmene izin verme. Bütün sömürgeciliğin bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz. Özü
Şeyden bahsetmiyoruz yalnız. Füze üretmenden, drone üretmenden falan bahsetmiyoruz ya. Bunları istiyorsan üretebilirsin tabii.
yok
Ama
var.
daha
O da
temel
geleceğim.
şeylerden
Hiçbir şey üretmeni istemiyor. Hiçbir
bahsediyoruz.
şey. Yani üretmeni mümkün olduk ama şunu üretebilirsin. Ham maddeyi çıkarmana izin veriyor. Bak ham madde sade ve çıkarmak. Şimdi ne yapıyor mesela? Güney Afrika'dasın. Acayip kaynakların var. yakutlar, elmaslar, kömürler. Çıkar kardeşim, ne güzel çıkar çıkar çıkar bize gönder. Sen de diyorsun ki tamam diyorsun, biz bir elması çıkaralım mesela, demiyorsun da dedin diyelim. Biz elması çıkaralım, temizleyelim. Ondan sonra bir ölçelim, şey yapalım, işleyelim biraz. Sonra Avrupa'ya gönderelim. O da diyor ki yok ne münasebet. Bize ham biçimde göndereceksin. Sonra biz burada alacağız, işleyeceğiz onu. Dünyanın bütün elması Belçika'da işleniyor. Belçika'da elmas çıkmıyor ama Ayşe. Dünyanın çikolatası, en iyi çikolataları Belçika'da yapılıyor, İsviçre'de yapılıyor. Bu ülkelerde kakao yetişmiyor. Dünyanın kahve deyince Amerikan kahvesi. Değil mi? Her yerde Amerikan kahvesi var. İtalyan espressosu. İşte Fransız kahvesi, presi bilmem nesi, Türk kahvesi var. Şimdi yavaş yavaş Japon kahvesi çıkmaya başladı, işte drip kahve falan diye. Bunların hiçbirinde, bu ülkelerin hiçbirinde kahve yetişmiyor. Kahve çekirdeği yetişmiyor. Şimdi bunlar tabii ki tesadüf değil. Ne yapıyor kolonileştiren ülke? Sana diyor ki kahveni olduğu gibi bana gönder ama olduğu gibi dokunmadan gönder. Ve ben bunu alayım burada. Temizleyeyim, kavurayım, ondan sonra işte öğüteyim, sonra onun için kahveye gelince bir tek kahveyi şey yapmıyorsun. Şimdi kahveyi getirmek için ne lazım?
Gemi lazım.
Gemi lazım. Gemi de Avrupa'dan geliyor. Yani gemi üreten de Avrupa. O geminin getirdiği zenginlik, gemi filolarının getirdiği zenginlik de Avrupa'ya geliyor. Sonra onu limanına getiriyorsun. O limanın olduğu şehir zenginleşiyor. Sonra onu o fabrik, o kahveyi işlemek, ham maddeden bildiğimiz kahveye çevirmek için fabrika açıyorsun. Fabrika işçi işe alıyor. Ama fabrikanın bir de mühendise ihtiyacı var. Mühendis alıyor ama mühendis alabilmek için mühendis yetiştirmesi lazım. Ne istiyor? Üniversite aç diyor. Diyor ki devlete bana mühendislik bölümü aç diyor. Ve kamu fonlarıyla mühendislik bölümleri açılıyor ki makine mühendisi lazım, işte gıda mühendisi lazım, o mühendisi bu mühendisi. Orada da bitmiyor. Kahveyi yaptım, buna paketleme lazım. Paketlemek için yeni bir fabrika açılacak. Fakat paketleme fabrikası dönüyor ki bunun dizayn edilmesi lazım. Yani dümdüz paketleyince olmuyor. Üzerine şık bir şeyler olacak. Daha böyle ucuzu için daha kötü ama zenginler için olanına böyle acayip bir şık olacak. Bu sefer sanatçılara dönüyorlar, diyorlar ki bize dizayn yapın. Sanatçılara bir alan doğuyor. Sanatı işte dizayn, grafik dizayn vesaire üzerinden para kazanabilmek için. Çünkü tablo yaparak kaç kişi para kazanabiliyor? Şimdi tabii ondan sonra bunu reklamını yapacak. Reklamını yapmak için reklam şirketleri kuruluyor. Gazetelere reklam parası olarak geliyor bu. Ve böylece sen bağımsız basın dediğin, basın dediğin şeyi finanse edebiliyorsun bu reklamlar aracılığıyla, değil mi? Buradan kazanıyor parasını gazete. Daha sonra televizyon başlıyor. Televizyonlar da para kaynağını reklamlardan alıyor. Ha bunun için de müzik üretmen lazım. Bu müzisyenlere, sanatçılar derken müzisyenlere de para kaynağı geliyor vesaire. Bu sektörler genişliyor, gelişiyor. Tabii ki üniversite olunca lisenin de daha kaliteli olması lazım. Çünkü artık üniversite öğrenci hazırlıyorsun sen, mühendislik. Matematik öğretmen lazım. Bu senin ilkokul, hatta okul öncesi eğitimine kadar yansımaya başlıyor. Sen alıyorsun Vietnam'dan gelen kahveyi üretip satabilmek için bütün ülken her açıdan, bak senin eğitimin kanatlandı mı? Senin sanat sektörüne para gitti mi? Senin basının burada bundan nemalandı mı, yararlandı mı? Senin halkının refah seviyesi arttı mı her açıdan? Ve her tarafı fabrikalar kurdun mu? Bir tek kahve fabrikası değil. Kahve fabrikasının makinalarını üretmek için makine fabrikaları. İşte dediğim gibi kağıdı için kağıt fabrikası, deseni için onunla şey yapan şirketler. Böyle yavaş yavaş yayıldı mı bütün ülke? O sırada Vietnam kahve üretiyor. Tamam mı? İşte Etiyopya kahveyi üretiyor. Bolivya kahveyi üretiyor. Bunun ülkelerine geldi.
Ama fair trade var. Niye öyle diyorsun?
Değil mi? Evet. Adil. Şimdi kolonileşme dümdüzdü bu. Çok açık bir ilişkiydi. Yalanı yoktu, bir şey yoktu en azından. Yani bunlar zaten kendilerini yönetemiyorlar. Biz bunlara iyilik yaparız. Biz gidelim bunları şey yapalım diyorlardı. O kadar bir yalan vardı ama ilişki çıplaktı. Şimdi koloniler bitince aynı ilişkiyi devam ettirmek istiyorsun. Çünkü gelişmiş olmak demek bugünkü dünya düzeninde ve son 400 yıldır bu böyle. Başka bir yerin gelişmesini engelleyerek sen gelişebiliyorsun ancak. Çünkü eşitsizlik üzerine kuruyorsun. Sömürü üzerine kuruyorsun. Niye Afrika Afrika? Niye Latin Amerika? Bunlar çünkü özel, yani biraz başlarını kaldırsalar, biraz bağımsızlaşsalar, iki tane fabrika kurmaya çalışsalar engelleniyor. Ve çeşitli mekanizmalarla böyle gidip birileri ha ha ha diye böyle hain bir biçimde gülüp komplolar falan düzenleme. Öyle bir sistem kuruyorsun ki sen. Adamlar hakikaten başını kaldıramıyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor mesela. Bütün ülke, şimdi bak bu kısmına bayılacaksın. Biliyorsun zaten de. Senegal. Diyorsun ki Senegal Avrupalılar gitmeden önce ne yapıyordu? İnsanlar ne yiyordu işte? Bu tatlı patates denilen şeyleri yetiştiriyorlardı. İşte muza benzer bazı böyle şeyleri var. Bir sürü kökler var. Bazı işte tahıllar var. Ama bu şey değil genellikle. Buğday değil. İşte ne bileyim çeşitli yerel gıdalar var. O ülkenin şeyine uygun, hava durumuna, toprağına uygun ve bunun etrafında tabii ki yerel yemekler oluşmuş, yerel kültür oluşmuş ve herkes köyünde, bu yani Afrika'ya has bir şey değil, değil mi? Avrupa'da böyle, Türkiye'de böyle, işte nereye gidersen git böyle. Bunun etrafında da tabii ne yapıyor köylü de? Kendi yiyeceği kadar, kendi yetecek kadar bütün onlardan çeşit çeşit üretiyor. Daha sonra da tüketiyor bunları. Üretebildiği kadar üretiyor. Fazlası kalırsa satabilir birilerine. Bazen kalıyor, bazen kalmıyor. Ana amaç ticaret değil. Ana amaç kendini doyurmak. O onu doyurmak. Şimdi Avrupalı gidiyor, bakıyor burada bu işte para yok yani. İnsanların kendini doyurmasından o bir kar edemiyor. Alıyor onların elinden toprakları. Fakat orada ne yetiştirecek? Tatlı patates mi yetiştirecek? Hayır yani. Yok bilmem ne tahılı mı yetiştirecek? Yok. Diyor ki ne işime yarar? Mesela fıstık yetiştirirsem. Veya kahve yetiştirirsem. Veya kakao yetiştirirsem. Veya çivit yetiştirirsem. Oo çok güzel şey. Acayip güzel ben bundan şey yaparım. Para kazanırım. Fakat tabii ki böyle küçük küçük topraklar da işine yaramaz onun. Çünkü küçük küçük topraklarda ancak kendini besler.
Plantasyon mu yapacak?
Birleştireceksin, birleştireceksin. Şimdi öyle bir birleştiriyorlar ki öyle bir dönüm toprak falan değil, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 bin dönüm, 20 bin dönüm değil. Bütün bir ülke, bütün Senegal ama bütün ülke sadece yer fıstığı yetiştirmeye başlıyor. Bir ülkeyi yani bayağı harita üzerinde şey gibi siz yer fıstığı yetiştirin diyorlar onlara. Çünkü Fransa için şöyle bir durum var. Senegal'den yer fıstığı alacak. O yer fıstığını alacak, sonra kavuracak, işleyecek, onunla pek çok güzel şeyler yapacak falan da filan da. Senegal o sene yer fıstığı kötü olursa mesela ne bileyim bir kurt çıktı, yağmur yağmadı, işte ne bileyim kuraklık oldu, şu oldu, bu oldu, bir şey oldu. O sene Senegal aç. Çünkü yer fıstığı yetiştiriyor sadece. Ama Fransa ne yetiştiriyor Ayşe? Fransa kendi tarım köylüsüne. O küçük gruba dünya kadar para yatırıyor. Aman sen patates yetiştirmeyi ihmal etme. Sen buğday yetiştirmeyi ama sen domates yetiştir. Sen işte ıspanak yetiştir. Sen şunu yetiştir, bunu yetiştir. Hiçbir şeyler eksik. Her şeyi yetiştirmesini istiyor. Şimdi bak. Merkez her şeyi üretir ama her şeyi de yetiştirir de. Kendi kendini besleyebilecek ve farklı farklı. Bununla da yetinmez. Dışarıdan parası olduğu için Senegal'den fıstık alır, Bolivya'dan kahve alır, oradan kakao alır, buradan biber alır, işte Yeni Zelanda'dan üzüm alır, alır da alır, işte şeyden Meksika'dan avokado alır, bunları alır ve kendi mutfağı daha da çok çeşitlenir. Ama Senegal'in mutfağı, yerel mutfağı gider, hiçbir şey kalmaz geriye. Ama parası olmadığı için, fakirleştiği için dışarıdan da bir şey alamaz. İyice çoraklaşır ülkenin üretimiyle beraber yedikleri de, halkın yiyebildiği de ve açlık göstermeye başlar. Çünkü bütün üretimi ticarete yönelik artık. Sömürgeleştirilmemiş, diktatör tarafından yönetilmeyen hiçbir ülke dünya tarihinde açlık yaşamadı. Kıtlığın yaşandığı yerler sadece sömürge olan ülkeler, o sırada sömürge ise. Ya da diktatörlükle yönetilen, işte şeyle yani... demokratik yönetimde olan hiçbir ülkeye kıtlık yaşamıyor. Çünkü bir şekilde ayarlıyorsun. Diyorsun ki biraz patates, biraz şu, biraz bu, bunu dağıtırız. Kimse çok yemez ama kimse de aç kalmaz. Böyle bir şekilde. Şimdi bu düzeni de kurdun mu? Şimdi de Türkiye'ye gelelim. Bu arada bir aşamasını anlatacağım. Şimdi sen sömürgeleştiğin için üniversiteni kuramıyorsun, eğitim sektörünü oluşturamıyorsun, kültür sektörünü oluşturamıyorsun, şeyini oluşturamıyorsun, işte tarımda geri kalıyorsun. Entelektüellerini yetiştirmek için onları Fransa'ya gönderiyorsun, İngiltere'ye gönderiyorsun, Amerika'ya gönderiyorsun.
Hollanda gidiyor.
Gidiyor ve çoğu geri gelmiyor. Geri gelen de o ülkenin eğitimiyle donanmış biçimde geliyor ve çok iyi bir niyetle geliyor ama şey olarak geliyor. Yani ne kadar iyi bir niyetle gelirse gelsin mesela kafasında Amerikan modeli var, İngiliz modeli var, Fransız modeli var. Diyor ki kalkınmak için bunu uygulamak zorundayız. Genellikle yani herkes değil ama genel bir böyle bir eğilim oluyor. Veya sen işte aydından daha önemlisi. Aydınlar daha en azından şeyler okuyor, eleştirel şeyler okuyup daha bilinçli bakıyor ama sen onu
Yani
yönetim sınıfına
yani
gönderiyorsun. Ha, sen şirketleri yönetecek zenginleri gönderiyorsun, mühendislerini gönderiyorsun. İşte ne bileyim ekonomiyi yöneten teknik bürokratları oraya gönderiyorsun. İşte para politikaları belirleyenlerini gönderiyorsun. Asıl bu sorun. Yani işte bakıyor, biz daha çok Amerika gibi olmalıyız. Biz daha çok İngiltere gibi olmalıyız.
öyle deme. Aydınlar dönünce işe yaramıyorlar da bu tipler daha çok işe yarıyor biliyorsun. Yani onlar ülkeyi kalkındırırken aydınlar sürekli bağımsız devlete saydırıp duruyorlar. Böyle de işe yaramaz insanlar aydınlar.
Yani bu arada yani hiç kimse bu şeyde denklemde çok bağımsız değil. Herkes bir ilişkinin içerisinde ve bu bilinçli ve işte burada demek istediğim şey burada komploya gerek yok. Sen öyle bir düzen kurmuşsun ki zaten düzen tıkır tıkır işliyor. Ve dünyadan mesela şöyle bir şey oluyor. En çok saçma gelen şeylerden biri şudur bana. Bir Türk Nobel aldı. Ya Türk Nobel alsa ne olur? Uzaya
Haklısın.
çıksa ne olur? Türkiye bir faydası yok. Türkiye ile bir ilgisi yok. O gitmiş Amerika'da eğitim almış. Amerikan kurumunda çalışıyor. Yaptığı her şey Amerika'ya yol, su ve elektrik olarak dönüyor. Yani tabii ki psikolojik bir tatmin alabilirsin ama bu nerede doğduğu değil, nerede yaşadığı, nereye faydası olduğuna bakarsan eğer Amerika dünyanın her tarafından Çinliyi getiriyor.
Nerede yaşayamadığını da bakarsan
Ha.
eğer. O da
Yani
var.
beyin göçü diye bir şey var ve beyin göçü de yani hem ülkeyi sömürüyor hem de böyle en üst tabaka, en zeki çocuklarını, en şeylerini toplayıp toplayıp götürüyor. Onlara çünkü o ülkenin veremediği olanakları veriyor veya işte kaçmak zorunda kalıyor vesaire. Şimdi bütün bu düzenin içinde Türkiye sömürgeleşiyor mu sorusu biraz saçma gelebilir. Zaten Osmanlı döneminde de vardı. İşte diyorsunuz ki eskiden de vardı bu bağımlılık ilişkisi. Ne var yani? Şimdi de devam ediyor olabilir. Diyeceğimiz o değil. Ayşe burada sen biraz gir. Son 20 yılda
Bence 1950'den beri yani
sömürgeyle her şey zaten 1950'de başlıyor.
Türkiye sömürgeciliğin alternatifini Cumhuriyet'in kuruluşunda biraz denedi. İşte İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı, şeker fabrikalarını, özellikle şeker fabrikaları ve şeker pancarı sadece iyi bildiğim için değil, şeker pancarını öğrenmek üzere seçmemin sebebi şeydi, pancarın bütün bir tarımı modernleştirmek ve organize etmek üzere bir aset olarak, bir ne diyeyim, bir araç olarak kullanılmasıydı. Müthiş bir zeka gerçekten. Çünkü şey diyor, pancarı seçmesinin sebebi de sen şeyi, bu hani tek tipleştirilmesini, üretimin, tarımsal üretimin tek tipleştirilmesini anlattığın zaman bir kez daha böyle ya evet çok parlak bir şey dedim. Çünkü pancarı seçmesinin sebebi münavebeli üretilmek zorunda olması pancarın. 4 yılda bir pancar ekebiliyorsun bir toprağa. Dolayısıyla pancar için aldığın şeyle, destekle 4 yıl boyunca üretimini bir şekilde o toprak üzerinde farklı ürünler şey yaparak devam ettirebiliyorsun. 1950'ye kadar bir direniyor yani hani Türkiye bir şekil sömürgeleşmeden de yapabileceklerimiz var diyor. Kısmen eğitimde mesela beceriyor da yani eğitimde bir altyapı kuruyor da o dönemde en azından şehirlerde kurabilmiş, köylere ulaştırılabilmiş bir temel eğitim var. Yani şehirlerde bir tür bir şey yüksek eğitim şeysi kuruyor, ağ kuruyor ama bir taraftan da köylere sürekli olarak işte öğretmen gönderiyor bilmem ne vesaire falan. Tarımı bu esnada dediğim gibi şey yapıyor. İşte bir tür bankalar kuruyor. Mesela şey çok enteresandır biliyor musun? İş Bankası'nın kurulma süreci. Yani İş Bankası Müzesi'ni yakından bildiğim için ve kurum tarihi bir zamanlar çalıştığım Tarih Vakfı tarafından yazıldığı için çok rahatlıkla söyleyebilirim. İş Bankası'nın kurulması, İş Bankası çünkü banka kuran bir banka. Yani Akbank, Yapı Kredi vesaire bütün diğer bankalar İş Bankası içerisinde yetişmiş insanlar tarafından kuruyor ve İş Bankası özel bir banka olmasına rağmen bunu teşvik ediyor. Başka bankaların kurulmasında. Dolayısıyla 1950'lere kadar böyle bir şey var. Yani hani böyle sömürgeciliğe bir direnme, sömürgeleşmeden bir kalkınma örgütleyebilme şeysi, ne diyeyim, iradesi ve iddiası halen var. 1950'de bitiyor iş. Yani Demokrat Parti ile beraber bitiyor. Ve benim iddiam o ki 1950'den beri şehirleşmeden tutun tarımın örgütlenmesine, yapılamayan toprak reformundan tutun işte dağların, bayırların nasıl kullanıldığı, mesela şeylerin, hidroelektrik santralleri sadece 20 yılda açıklarsak biz AKP'ye çok fazla güç atfetmiş oluruz. O yüzden geriye girdim. Yani biraz daha geriye gitmek lazım. Ne bileyim ben, Keban Barajı, Atatürk Barajı mesela. Yani bütün o GAP projesi ve Atatürk Barajı vesaire falan çok açık bir şekilde şeyin normalde hani senin anlattığın başka ülkelere yapılan şeyin şeylerin yani Avrupa sömürgeciliğinin başka ülkelere uyguladığı bir takım pratiklerin Türkiye'de kendine dönük, öze dönük olarak bir şekilde toprağa ekilmesi anlamına geliyor. Bence şu anda artık onun da sonuna geliyor. Yani Türkiye'nin şu anda yaşadığı yoksulluk da, kurumların yerle bir olması da, taşranın bu kadar, ya şey bile, şöyle söyleyeyim, hem taşrada hem İstanbul'un kenar mahallelerinde Teksasvari bir o şey Western filmlerindeki, kovboy filmlerindeki Teksasvari bir hukuk düzensizliğinin, öyle diyeyim, oluşması da bütün bunlar esasında şeyin, ülkenin öz kaynaklarını sömürme işinde de bir sona geldi. İnsan şeyse, beyin göçünü falan zaten saymıyorum bile. İnsan kaynağı dahil olmak üzere kendi öz kaynaklarını sömürmede de bir sınıra geldiğini gösteriyor. Çünkü 50'den beri devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 70 yıldır devam eden bir süreç. O kadar üst üste yaşanmış şeyler, ekonomik krizler, o krizlerin her birinin çeşitli şey... çeşitli idareler tarafından, iktidarlar tarafından servetin halktan alınıp bir takım şeylerde idare edilebilir, yönetilebilir, manipüle edilebilir, sözden çıkmayacak bir takım sermayedarlarda buluşturulmasına kadar bütün süreçleriyle anlattığın şeyi, sömürgeciliği bayağı hikaye ediyor Türkiye.
Şimdi burada kilitli üretime izin verilmemesi. Evet. Yani bu düşünsel üretim, sanayi üretimi olabilir, herhangi bir tarım üretimi olabilir. Senden üretim gücünü alıyor. Üretim gücün olunca tabii ki her şeyin elinden almış oluyor. Yani ilerleyemiyorsun. Şimdi şöyle bir şey yapıyor Ayşe. 50'lerden beri dedin, çok doğru dedin. Ta işte o Necati Cumalı romanlarından vesaireden başlayarak. Sömürgeciliğin bir tanesi, alameti farikalarından bir tanesi şudur mesela. Bir tane büyük şehir olur bir ülkede. Evet. Bir dev şehir olur ve bu şehir bir liman şehridir. Neden? Çünkü o ülke üretim yapsa, ülkenin her tarafında işte üniversiteler olacak, fabrikalar olacak, çeşitli şeyler olacak.
Yani, var şimdi, yani 80 ilin 80'inde de bilmem kaç tane üniversite var Aysu'da.
Doğru ya, ben bunları dedikçe bak şimdi. Ve bu şehirlerin birbirine bağlanması gerekecek. İşte ne bileyim, Adana'da bir şey üretilecek, o onu Konya'ya satacak, Konya işte Trabzon'a bir şey satacak, Trabzon Çorum'a bir şey satacak, o Bitlis'e satacak, o Hakkari'ye satacak vesaire. Bu
adamlar duble yollar yaptılar Ayşe'cim, bak bunları birbirinden ayırmak zorundayız yani. Duble ya. Yollar yaptılar bunun ya. İçin adamlar.
Şimdi Türkiye'nin şeyine bak, gelişimine bak. Bütün bu şeyler en kısa yoldan, mesela Cumhuriyet'in ilk işte dönemleri dışında birdenbire şey duruyor. Şey biliyorsun, tren yollarının duruyor. O zamandan beri böyle aynı tren yollarıyla şey yapıyoruz.
Otoyol demek Türkiye gibi bir ülke için otoyol yapmak demek, bağımlılığı büyütmek demek. Başka bir şey değil. Yani daha çok bağımlılaşmak, ülkenin geleceğinde daha bile çok bağımlılaşması için sürekli yatırım yapıyorsun. Yani öyle bir şey otoyol çünkü.
Evet. Yani kullandığın şey otoyol için malzemeden üzerindeki araba, arabanın lastik şeyi, her şeyi ve ilk uzun bir sürede mühendisliği tamamı, her şeyi yurt dışından geliyor. Ve de sadece belli bir kesime hitap edebiliyor. Şeyi böyle hani daha kitlesel taşıması çok daha kısıtlı. Şimdi değişti tabii. Şimdi farklı, ama yani uzun yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca sen bazı şeyleri halka götürmüyorsun. Şimdi şehirlerin birbiriyle sürekli kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkileri olması başka bir şey. Her şeyi İstanbul'a yapmak, Ankara ve İstanbul'a yapmak başka bir şey. Hatta Ankara bile sömürgeciliği kırmak demek. İstanbul'da her şeyi yoğunlaştırmak, bak Cumhuriyet biraz İstanbul'dan almış ama son 40 sene, yani Özal'la başlayan tekrar her şeyi İstanbul'a taşıma süreci, tekrar aynı.
Köprüden itibaren gene 70'lere gidelim. Birinci köprünün yapılmasından itibaren.
Hatta Boston Caddesi'nin açılmasıyla belki de 50'lere götürebiliriz yani. Şimdi orada ne oluyor? Sen bütün ülkeyi tek bir şehre doğru akıtıyorsun. Yolları o tarafa doğru yapıyorsun. Yani dolayısıyla mesela sen eğlenmek için İstanbul'a gitmek zorundasın. Senin televizyon veya sinema sektörün İstanbul'da. Sanayin de İstanbul'da veya İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli'de. Yani artık onun şeyi olmuş, uzantısı olmuş Kocaeli'ni. Veya üniversiteyi kuracaksın. Üniversitenin sanat üniversitesi de orada, teknik üniversite de orada, sosyal bilimler üniversitesini de orada kuruyorsun ve 10 yıllar boyunca böyle devam ediyorsun, değil mi? Daha sonra işte ülkede 180 tane üniversite var diyorsun. Onun 80-90'ını İstanbul'a kuruyorsun. İşte üniversite dediğimiz, üniversite görünümlü bina ve kurumlar. Şimdi bütün bunları yapıyorsun ve dolayısıyla tek bir yere bağımlı hale getiriyorsun ve dünyaya da oradan açılıyorsun. Dünyaya oradan bağlanıyorsun. Başka bir şey yok. Yani tek tek. Çünkü şöyle bir şey var. Bak, bu çok önemli. Kolonileri kontrol altında tutabilmen için kolonilerin birbiriyle kopuk olması lazım. Çünkü kolonilerin en önemli şeyi üretimi engellemekse, üretimi engellemenin en kolay ve en doğrudan yolu da herhangi bir ilişkiyi kesmektir. Bütün bu şeyler arasında, hem kişiler arasında hem halklar, ülkeler arasında. Dolayısıyla şöyle bir şey olur mesela. Türkiye'de İran'la ilgili yorum yapabilecek bir tane İran uzmanı bulamazsın. Türkiye'de şöyle şakır şakır Farsça konuşan profesör, ama Farsça profesör demiyorum yani, siyaset bilimci, sosyolog bulamazsın. Ama gidersin Fransa'ya,
Kürtçe konuşan bulamıyorsun ki
Türkçe
üniversitelerde.
bulamazsın.
O bile şey yapıyor.
Dolayısıyla
Yani kendi ülkesinde konuşulan dili bile öğretmiyor. Yani şey,
öğretmez. Evet.
komşu geçtim.
Ama Fransa'da
Ondan sonra da gelsin kimlik çatışmaları bilmem neler falan. Bir otonomiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sen devam et. Devam et.
Bulursun, Amerika'da bulursun. Bu dilleri, senin dibindeki dilleri, Arapçayı, Farsçayı, Kürtçeyi, Rusçayı, şakır
Ermenice'yi, Rumca'yı.
şakır bunları Batı Avrupa veya işte Kuzey Amerika ülkelerinin şehirlerinde, kasabalarında konuşan üniversite bölümleri, üniversite hocaları, araştırmacılar, kurumlar vesaire vardır yani. Bir sürü uzmanı vardır. Ama mesela Türkiye'de Gürcistan'la ilgili yorum yapacak olsan uluslararası ilişkilercileri çıkarırsın. Uluslararası ilişkilerci Gürcistan'ın dilini de bilmez, kültürünü de bilmez. Yukarıdan işte Rusya onu dedi, Amerika bunu dedi falan seviyesini geçemeyen analizler yapar. Şimdi dolayısıyla dünyadan bir habersin, dünya da senden bir haber. Gürcistan'la ilgili haberi de, İran'la ilgili haberi de, Çin'le ilgili haberi de, dibindeki komşunla ilgili işte Yunanistan'la ilgili haberi de gidersin. Nereden satın alırsın? Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin haber ajanslarından satın almak zorunda kalırsın. Çünkü onların dünyanın her köşesinde haber ajanslarının şeyleri vardır, büroları vardır ve orada haberi gerçekten üretirler. Bilgiyi üretirler, sonra da dünyayla paylaşırlar. Ama onu da dünya genellikle biraz paylaşmışlardır. Mesela Afrika oldu mu Fransa'dan alırsın daha çok bilgileri. Ama işte Güney Asya oldu mu BBC'den alırsın. Onların daha çok uzmanlığı o konudadır. Eski kolonyal geçişlerine yönelik. Ama Türkiye'nin doğrudan burada şeyi yoktur. Muhabirleri yoktur. Veya İran'ın da yoktur. Biz birbirimizle dibimizdeki sınır paylaştığımız ülkelerle ilgili bilgileri dönüp Avrupa'dan, Amerika'dan almak zorunda kalırız. Onlarla ilgili akademik çalışmaları İngilizce olarak gider Amerikan, İngiliz, işte ne bileyim başka şeylerden, akademik dergilerden, kitaplardan okumak zorunda kalırız. Şimdi bunu ülke içinde de yapabiliyorsun. Şehirleri, insanları, toplulukları birbirinden koparıyorsun ve hepsini Ankara'ya bağlıyorsun. Ve
Bunun
hepsini
yolu da var. Bunun yolu da var. Eşitsizleştiriyorsun o insanları. Aynı haklardan yararlanmıyorsun. Hukuk karşısında eşit kılmıyorsun onları ve bu aralarında düşmanlıklar yaratmana zemin oluşturuyor. Böylece herkes sadece seninle iletişim kurarak birbirinden kendini koruyabileceğini zannediyor. Yani böyle, ne kadar tanıdık. Çok tanıdık. Ha. Tanıdık. Allah Allah. Nereden biliyoruz ki biz bu örüntüleri böyle?
Böylece yani hem iki seviyede var, hem dünya ile ilişkilerinde bir bağımlılık ilişkisi. Şimdi bağımlılık var, karşılıklı bağımlılık var. Yani İngiltere ile Amerika da birbirine bağımlı. Ve bu kötü bir bağımlılık değil. Yani Avrupa Birliği ülkeleri birbirine bağımlı. Ama buna bağımlılık demiyoruz. Mesela Almanya Fransa'ya bağlı, Fransa bağımlı, karşılıklı bağımlılık diyoruz. İkisi de birbirine muhtaç. Eşitler arasında bir, evet. Dolayısıyla bu tür bir bağımlılık şey değil, arıza çıkartan değil, tam tersine barış getiren, kardeşlik getiren, araları bozulduğunda birbirine mecbur bırakıp şey yapan bir bağımlılık. Ama bu bağımlılık eşitsizleşmeye başladı mı, bir taraf öbür tarafın üzerinde güç sahibi olmaya başladı mı, bu şey oluyor işte, çocuğun anne babaya bağımlılığı gibi, işte çalışanın patrona bağımlılığı gibi. O zaman orada herhangi bir şey yok, oradan ancak şey çıkıyor. Huzursuzluk, çatışma, mutsuzluk çıkıyor ve ezilme çıkıyor, sömürülme çıkıyor. Yani başka bir şey yok. Şimdi buradan nasıl çıkılır kısmına gelelim mi, yoksa biraz daha yani hani çok tanıdık şeyler.
Birkaç örnek vereceğim bu senin söylediklerini ve otonomiden bahsedeceğim. Otonomi kelimesinden niye nefret ediyor bu kadar şey sömürgeciler diye. Yani ve yani şu özellik şey mesela bu bahsettiğin tekli şey üretme, ne derler onu? Tek bir bütün bir ülkeyi tek bir ürün üretmek üzere örgütleme, aslında o ülkeyi bozmak.
Hocam unutmadan şunu söylemek istiyorum, yani mesela yaptıkları en önemli şeylerden biri İngiltere Amerika'ya bile, bak Amerika Birleşik Devletleri oldu sonra ya, ilk başta kolonisiydi, şeye izin vermiyor mesela, kağıt ve baskı makinesini kısıtlıyor ve diyor ki sadece İngiltere'den alabilirsin, onu da sayılı satıyor ve böylece orada çıkan gazete ve kitapları şey yapabiliyor, kısıtlayabiliyor. Ve buradan şey demek istiyorum, yani bir ülkeye kağıt ürettirmemek, kitap basılmasını engellemek vesaire, bugün internete aynı şeyi yapmak o kadar sömürgeci bir şey ki, çok da akıllıca yani, eğer sen karşındakini kısıtlamak istiyorsan ilk yapacağın şeylerden biri kağıdını, kalemini, işte internetin vesairesini kesmek. Bunu unutmaktan söylemek istedim, sen de
İyi yaptın. Ya bağımsızlık dediğimiz zaman bir ülkenin tepesindekilerin o ülke adına karar verme durumları, karar verme hallerinin bağımsızlaşması diye anlıyoruz. Şimdi otonomiyi devreye kattığımız zaman o adamların, yani o tepedeki heriflerin, öyle söyleyeyim, tek başlarına bir şeylere karar verebiliyor olmalarının aslında bağımsızlığı, bütün ülkenin bağımsızlığını bertaraf eden bir şey olduğunu otonomiye de hesaba kattığımız zaman anlıyoruz. Niye? Çünkü o bir tane adamla işte bir takım dostluk ilişkisi kurarak, şunu yaparak, bunu yaparak, onu bazen tehdit ederek, bazen pohpohlayarak vesaire falan, herkesin, ama herkesin hayatını bir şekilde dönüştürme ve o ülkenin mekanizmalarını kendi lehlerine çalışacak şekilde bozma şansları var. Ama otonomi dediğimiz zaman şundan bahsediyoruz. Toprağım var ve karşımda da elimde de bir takım seçenekler var. Hem karımı hem de zevkimi, ya kokusunu beğendiğim için kekik de yetiştirebilmeliyim. Anlatabiliyor muyum? Bunu seçme şansım olmalı ve etrafımdaki şey, hem piyasa, yani işte tarım ürünleri piyasası, hem de tarıma ilişkin kurumlar benim bu seçme hakkını elde edebileceğim şekilde örgütlenmeli ki ben çiftçi olarak otonomi sahibi olayım ve benim bağımsız, o tepedekilerden bağımsız bir iradem olsun bu seçme hakkım sayesinde, ki onlar başkalarıyla bir takım ilişkiler kurup benim adıma karar verdiklerinde ona dur, o öyle değil, benim çıkarıma yapmıyorsun bu işi deme hakkım olsun. Bağımsızlık bu, en küçük birimin otonomisi olmadan tepedekinin bağımsızlığıyla olmuyor, onu demeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye'nin özellikle 1980'den itibaren dönüşümüne, ekonomik dönüşümüne baktığın zaman da, yani bu işte mesela kitlerin özelleştirilmesi neyi sağlıyordu? O kitler, tamam işte kamunun sırtında bilmem neler falan, yanlış yürütüyorlar, bir türlü corruption'ı engelleyemiyorsun bilmem ne falan, ama esasında her bir şeyin üreticinin, yani her bir birimin bir dolu kaynakta çeşitli türde şeylerle ne onun adı tercih edebileceği seçeneklerle buluşabilmesini sağlayan şeylerdi. Mesela devlet üretme çiftliklerini bitirdiğinde artık tohum üretememeye başladığında, ne bileyim ben hayvancılıkla ilgili ülkenin kurumlarını, çiftçilikten bahsediyorum çünkü ekonomide en iyi bildiğim alan tarım. Tarım çalıştığım için 4-5 sene 2000'lerin ortasında ve çok belirleyici bir dönemde, o yüzden çiftçilikten bahsediyorum. Eğer onlar yoksa ben kendi toprağımdan elde ettiğim tohumu ekemediğim gibi devlet de bana artık tohum sağlamıyorsa, gidip direkt işte şeyin Bayer'in vesaire falan ya da Cargill'in bana dayattığı, üstelik her sene zamlanan, toprağımı bağımlı hale getiren, bak çok acayip bir şeyden bahsediyorum. O tohumların bir kısmı toprağa da bağımlı hale getiriyorlar kendine. Yani birkaç yılına nasıl bırakman gerekiyor ki o tohumu bıraktığın zaman sonraki tohumlara toprak kendini hazırlayabilsin. Müthiş bir şey bu. Yani bu müthiş bir şeyden bahsediyorum. Bütün bunları şey yapıyorsun, sonra tepende birisi diyor ki bak drone üretiyoruz diyor, bak tank üretiyoruz ya, satıyoruz diyor. Ya ne yapayım ben bahçemde domates üretemiyorum ya, sen drone üretmişsin, ne yapacağım, füze mi yiyeceğim yani, öyle bir şey mi var? O yüzden hani bizim bu sömürgeleştirilmedik bahsinde bence en çok atladığımız şeylerden bir tanesi her bir hanenin, hane halkının demiyorum, bireye de gitmedim daha, o kadar romantikleşmedim de, tamam eyvallah, o kadar şeye dibe radikal bir yere gitmeyeceğim. Ama her bir hanenin elinde tercih yapabilir, kendisi için en iyi olduğunu gözeterek tercih yapabileceği farklı seçeneklerin en azından ekonomide olabilmesi demek. Çiftçiliğin Türkiye'de nasıl, tarımın nasıl dönüştüğüne baktığında esasında şeyin, çiftçinin üzerine tapulu toprağa önce bağımlı hale geldi. Bu şey anlamında değil. O toprakta istediğini yapabilme anlamında, yerleşiklik anlamındaki bir bağlılıktan bahsetmiyorum. Bağımlılıktan kastım sözleşmeli üretimle vesaire falan, çiftçinin kendi toprağında bir tür mevsimlik işçiye dönüştüğü, belli bir şeyin üstünde, arazi varlığının üstünde tabii ki bu geçerli değil. Ama şeyde hani böyle 100 dönüme kadar falan arazin varsa ve piyasayla arandaki ilişkiyi kurabilecek aracılara direkt temasın yoksa, yani o senden yana olan aracılarla direkt temasın yoksa, yani kooperatifle vesaire falan iştigal etmiyorsan, karşında olan durum şeye, tüccar için amelilik ettiğin, kendi tapulu toprağında tüccar için amelilik ettiğin bir çiftçilik durumu. Hiçbir şekilde hiçbir otonomi yok. Üstelik devam ettirmek için de inanılmaz borçlanmak zorundasın. Nereye? İşte bankalara borçlanmak zorundasın. Kredi kooperatifin zaten bir takım siyasiler tarafından ele geçirilmiş vaziyette, onlara borçlanacaksın. Dolayısıyla sürekli bir rehin alınmış vaziyette. Dolayısıyla sömürgecilik yalnızca ülkenin vergilerine el konması ya da işte şeylerinin, alışverişinin belli bir yönde şey yapması, ne derler, belli bir yönde şekillendirilmesi falan değil. Ta en ufak bir şey, en küçük bir haneye kadar inen bir şey mekanizması, sömürü mekanizmasının örgütlenmesi demek ve bu aşırı yerli milli şeyler Türkiye'de en azından, ki bence başka yerlerde de öyle. Mesela Mısır'da kesinlikle öyle. Nijerya'da %100 öyle. Nijerya'da şeydir, zenci beyazlar diyorlar onlar. Yani siyah ve beyazlar. Siyahlar fiziksel olarak siyahlar ama beyazlar gibi sömüren bir takım şeyler var. Ne onun adı, bir takım iş insanları falan var, onları arada bir sahada görüyorsun ama çoluklarını, çocuklarını, işte eşlerini, bilmem nelerini falan asla Lagos'ta görmüyorsun mesela. Başka hayatlar var, başka yerlerde başka türlü muhatap alındıkları hayatlar yaşıyorlar ama oraya geldiklerinde halkın adamı vardır ya, şey Sabancı, Sakıp Sabancı'nın, yani çok halkın adamı, böyle şivesi de var falan, yani hani yerel dilde biliyor falan diye konuşan adamlar. Ama sömürgeciliğin en ihmal ettiğimiz yanı haneden o otonomiyi alması. Ben bunun sonuçlarını şehirlerde de görüyorum. Nereden? Hem kentsel çalışmalardan, işte bu bütün bir işte mahallenin ortadan kaldırılması, gecekondu düşmanlığı eliyle. Oradaki dayanışmanın, mahalle içindeki tanışıklığın ve dayanışmanın ortadan kaldırılması ille de gecekondu olmak zorunda değil. Eski bir her ne zaman bir eski mahalleyi ortadan kaldırırsa aynı şey oluyor. O insanlara sonra kira yardımıyla ve krediler, yani uzun dönemli krediler aracılığıyla bankalara ve kendisine bağımlı hale getirmesi ve artık o insanların o karar süreçte bağımlı oldukları yerdeki değişimlerden bağımsız bir tercih yapamaz hale gelmeleri. Şey değil, bu sadece siyasi tercihten bahsetmiyorum. Herhangi bir tercihi o bankanın ya da kira yardımı aldığı her kimse onun hareketlerinden bağımsız düşünememesi, yapamaması. Bunlar acayip sömürgecilik pratikleri bence. Yani hiç böyle şey gibi değil. Dışarıdan gelip içeride gidip sömürmek gibi değil. Bayağı kendi evinde seninle aynı dili konuşan, seninle aynı dine inandığını söyleyen ve bütün meşruiyetini yalnızca bundan olan alan bir zümrenin hakikaten bütün bir otonomiyi kendi absolut mutlak siyasi güçlerini dönüştürme becerisi göstermiş olmalı. Bence bir dehaysa eğer şu İslamcılık ve onun geliştirdiği şey siyasi ideoloji her neyse siyasi etme biçimi bir dehanın ürünüyse eğer aha da deha budur. Yani şeyleri insanları kendi otonomilerinden onlar çıkar sağlasın diye vazgeçirmeye ikna etmek müthiş bir deha gerçekten yani. Ha. Öyle değil.
Şimdi şunu düşün, sömürgeleştirilmiş bir yerde üretim ekonomisi olmuyor. İki tür ekonomi oluyor. Bir tanesi topraktan emiyorsun, vampir gibi. Ne varsa, petrol varsa petrolünü emiyorsun. İşte kömür varsa kömürünü,
beton döküyor olabilirsin şekerim çeşitli vesilelerle.
Yok, o ayrı, o başka, ama yani şu anda sadece olanı çıkarmaktan bahsediyorum. İşte ne varsa yeraltı kaynağı. Acımadan üstüne işte üzerinde zeytinlik mi var, üzerinde insanlar mı yaşıyor veya müthiş bir doğal kaynak mı, işte ne bileyim harika bir göl mü, dünya harikası bir tarihi şey mi vesaire. Buna hiç bakmadan ne varsa, çünkü bir defa kullanılacak, o çekilecek, topraktan alınacak ve ondan sonrası kullanılmaz hale gelecek.
Ama Bergama, İkizköy, Ali Noye'yi daha sayayım mı? Halfettin daha sayayım mı?
Sömürgecinin özelliği şu. O toprakla bağ olmadığı için, sadece orayı kaynak olarak gördüğü için oradan çekip çıkarır ve sonra gider. Dolayısıyla oranın mahvolmasının onun için hiçbir önemi yok. Özelliği yok. Yani bir şey yok. Kaybı yok. Sen bunu içselleştirdiğin zaman, kendi ülkene yaptığın zaman ancak o duygusal, kültürel, işte ekonomi, her türlü bağını kestiğin zaman o toprakla yapabiliyorsun.
Nefret etmen lazım. Ya, kendi ülkene yapmak için kendi ülkenden nefret ediyor olman lazım. Aslında başka açıklaması yok bunun yani.
İkinci olarak da şey yapıyorsun. Biri her şeyi ham madde üzerine kurdun değil mi yani? İkincisi üretimi yok etmen lazım. Dolayısıyla sanayi ise sanayi, tarımsa tarım, ne varsa elinde üretim, onları parçalaman, böyle Lego parçalar gibi şey yapman lazım.
Onun yanında da katabiliyorsun.
Yavaş yavaş şey yapıyorsun. Bunun yerine başka bir üretim, şimdi bak, sanayileşme sonrası ekonomi diye bir şey var. Batı'da pek çok ülke sanayileşmeden belli bir ölçüde sanayi sonrası üretime geçiyor. Pek çok şeyi var, bunun sancısı var, ama bir yandan da ekonomik olarak çok şey. Yani o da sömürgeciliğin bir parçası. Bir sonraki aşamaya geçiyorsun, arkada bırakıyorsun diğerlerini. Onlara diyorsun ki sen sanayiyle uğraş, sen televizyon, araba, tekstil üret. Ben bundan sonra işte ilaç üreteceğim. Çip değil o, çip üretmek de sanayi üretimi. Çip için gereken teknolojiyi üreteceğim. Sonra sana o teknolojiyi verip fabrikasını sende kurduracağım. Asıl önemli olan kısmı, veya işte ne bileyim filmi ben yapacağım. Bütün o patentleri ben alacağım. Buluşları ben yapacağım. Veya işte ne bileyim programları, Facebook'u ben geliştireceğim. Twitter'ı bilmem ne, her şey benden çıkacak şimdi. Veya işte Apple'ı ben geliştireceğim. Neyse o. Ama Apple'ı geliştirdikten sonra fabrikasını başka bir yerde kurabilirim. O kısmı çok önemli değil diyor. Sen üretim parçalıyorsun, fakat yerine bir sonraki şeyi de koymuyorsun. Sıfır. Yani üretim parçalığın kaldı. Sadece enkazı kaldı. Sadece toprağın altından ve üstünden ne sömürebiliyorsan ve sömürdükten sonra yine hiçbir şey konulmayacak şekilde, yani bitirerek, tüketerek bitiriyorsun. Bunu da yaptın. Bunu yaptığın zaman ekonomin, üretime dayalı ekonomi olmuyor. Üretime dayalı bir halk da şey yapamıyorsun, halkı da
Edemiyoruz.
destekleyemiyorsun. Fakat şöyle bir şey düşün, Türkiye gibi bir ülke, üretici ülke olmak için yavaş yavaş hazırlanan bir ülke ve nesiller boyu insanları üretecek bir ülke için eğitmeye çalışmış. Gittikçe bu tabanı geliştirmeye çalışmış, genişletmeye çalışmış. Fakat bu tabanda eğitim alarak üretici olmak için, yani ülkesi üretici olacak bir şeye yetiştirilen gençler çıkıyorlar ve hiçbir üretimin olmadığı, ne düşünsel işte patent bulmuş,
80
sanayi
beraber.
üretim var ne tarım üretim var. Ve Galton'un teorisinde diyor ki üretimin olmadığı yer, üretimin olduğu yerde üretime bağlı meslekler çoğalır, gelişir, bu tip meslekler şey yapar. Üretimin olmadığı yerde kimler? Aracılar, rantçılar. Yani rant ekonomisi, çünkü üretim yoksa rant var. İnşaat sektörünü bu açıdan düşünmek lazım. Yani inşaat sektörünün üretimi minimal fakat rant çok büyük. Dolayısıyla bütün ekonomik sömürü rantçılık üzerine. Yani işte aslında sen bir şey yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Var olanı yer altından çekmek, var olanı yer üstünden çekmek veya işte daha önce üretilmiş şeyleri parçalayıp satmak, onları kâr haline, rant haline getirmek. Dolayısıyla sürekli bir yıkmak, yıkmak, yıkmak, tüketmek, tüketmek, çekmek, çekmek, çünkü üretmiyorsun ve parayı bir şekilde, senin bitti dediğin yer, duvara artık çarptık, bitti dediğin şey üretmeden, hep diyoruz üretmeden tüketmek bir yere kadar. Aslında bu sömürgecilik işte, üretmeden tükete tükete insanları, ülkeleri tamamen böyle şey, az gelişmişin ötesinde gerilemeye mecbur etmek. Ve biz bunu dış dünyanın baskısıyla yapmadık. Tabii ki dış dünyanın katkısı var. Yani
Yok, yerli milli amaçlarla yapacağız
tabii,
canım.
ama yani şey de değil, yani hani IMF'de veya işte
Yerlilik, millilik tam olarak bu demek zaten. Başka bir şey demek değil arkadaşlar. Gerçekten yerlilik, millilik bizi en iyi biz sömürürüz. Bizden olduğumuz için buraları sömürme. Dolayısıyla buraların haracını yeme hakkına sahibiz. En milliyetçi olanımız en çok haraç yeme hakkına sahiptir demek. En dindar olanımız en çok haraç yeme sahibine
o
hakkına
zaman
sahip olan demek. Başka bir şey demek değil. Hiçbir zaman olmadı yani. Başka hiçbir anlamı olmadı gerçekten bunların.
o zaman şöyle yavaş yavaş sona getirelim. Buradan çıkış nasıl? Zaten sorunu koyduğunda ortaya bence çözüm de çıkıyor. Yani buradan çıkışın tek yolu üretim. Ve bu arada şey de söyleyeceğim. Ben yani Afgan hocalarla konuşuyorum. Afgan şeylerle işte, daha önce de söyledim sanırım burada. Ülkeyi daha önce yönetmiş işte Taliban ele geçirdikten sonra çıkmış üst düzey insanlarla falan konuştum ve söyledikleri şeyler, biz 20 sene boyunca hani Amerikan ve NATO şeyi altındayken, yönetim altındayken üretime geçmemiz ve altyapı oluşturmamız, insan altyapısı veya işte ülkede altyapı, kabul dışında altyapı oluşturmamız engellendi diyorlar. Yani sürekli şey dendi bize, biz size parayı veriyoruz, gerekirse insanı da göndeririz, uzmanı da göndeririz, gerekirse raporu da göndeririz, gerekirse mühendisi de göndeririz. Bunları şey, yani biz mühendisimizi yetiştirelim, biz raporumuzu yazalım, yaptırılmamış. Yani bak, sömürgecilik dolayısıyla çekildiğinde geride sadece enkaz bırakıyorsun. Yani Taliban da boşuna geri gelmiyor, yani bir boşluk görüyor da adamlar ilerleyebiliyor, değil mi? Dolayısıyla o boşluğu yaratmak işte sömürgecilik. Burada biz kendi kendimize yaptık, ne güzel. Gelip dışarıdan yapmadılar dediğin gibi. Ama çözüm de belli. Çünkü sorun o kadar net ki, o kadar bilinçli bir şekilde tarih boyunca geliştirmiş şeyler ki bunlar. Çekmek yerine yerin altından, üstünden, insanlardan var olanı yıkmak yerine üretime geçeceksin. Ve bu üretimi
Yine
ülkeye
tarımdan çıkacak.
en bağımsızlaştıracak şekilde yapacaksın ve ülkeyi birbirine bağlayacaksın. Yani bütün şehirleri, bütün kurumları, yani sadece coğrafi değil, insanları birbirine bağlayacaksın ki iletişim ağlarını çoğaltacaksın. İletişim kanallarını hem çoğaltıp hem güçlendireceksin. Böylece sadece İstanbul'da, sadece bilmem, ha bu arada tabii ki bölgelere yayacaksın gelişimi, üretimi. Yani neden sadece İstanbul, neden sadece şurası burası? Bütün Türkiye yayılacak ve tek tek işte şey, biraz planlama gerekiyor bunun için. Neden planlama gerekiyor? Ya şimdi bütün bunlar planlı yapılmış şeyler. Yani bize plansız yapılıyor gibi satılan, işte bu böyle kendiliğinden böyle gelişen planlıysa.
Anlamıyor çünkü yasa demek esasında. Plan yasa demek olduğu için yasasız olmaz. Yani şehirde yasa, ya bizde planlama şey gibi anlaşılıyor. Yani böyle yaparız, uyarız, uymayız. Öyle bir şey değil. Plan yasa demek. Şehir planı da öyle. Devlet planı, yani devletin ekonomi planı da, gelecek planı da öyle.
Yasa ben... demek her şeye. Yani geleceğe bakıp biz... Ya, yani düşünebiliyor musun? Ha bu arada sömürgeciliğin bir aşaması da şu anda bir de kirlilik ithal ediyorlar. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani kendi ülkesinden çöpünü gönderiyor Türkiye'ye. Yani Türkiye'nin dünyanın çöplü olması kadar acıklı bir şey olabilir mi? Yani gel bana çöpünü atıp bir de en verimli topraklarını göndereceğiz.
Güzelim tarım arazileri gidiyor ya, inanamıyorum.
Evet, bir de en iyi tarım arazilerini, yani inanılmaz. Ama bunun ötesinde hava kirliliğini de gönderiyor mesela zengin ülkeler, fakir ülkelere. Çünkü mesela en çok hava kirliliği yaratacak şeyleri başka ülkelerde ürettiriyor. Ve en çok hava kirliliği yaratacak enerji teknolojilerini o ülkelerde kullanmalarını göz yumabiliyor. İstemese de göz yumuyor. Kendisi daha temiz teknolojilere geçiş yapabilirken. Şimdi enerjide temiz ve bağımsızlık. Yani şu anda bütün dünya enerji üzerinden dönüyor. Tarımda enerji üzerinden, inşaatta, yani apartman da dikecek olsan, patates yetiştirecek olsan, araba da sürecek olsan, elektriği de yakacak olsan veya işte bluz üreteceksin. Hepsi enerji. Dolayısıyla enerjide bağımsız olmayan bir ülkenin bağımsız olması mümkün değil. Bütün dünyadaki kavgalar ve savaşların enerji üzerinden dönmesi öyle tesadüfen değil. Tabii ki, yani özü bu. O yüzden bugünkü sömürgeciliğin merkezinde enerji varsa bizim bundan çıkabilmemiz için enerjide bağımsızlık. Enerjide bağımsızlık da 3 ayda bir fala bakıp işte Karadeniz Havzası'nda şu çıktı, Akdeniz Havzası'nda bu çıktı, Ağrı Dağı'nın tepesindeki bilmem ne de işte büyülü gazlar çıkacak falan değil. Oturup teknolojileri ülkenin
bor
her yerinde...
Bor var, niye öyle diyorsun?
Şu anda dünyada belirli şekilde, planlı şekilde yaklaştığında yenilenebilir teknolojiler mesela şeylerden, geleneksel karbon teknolojilerden daha ucuza geliyor. Sadece bunlara dayanılamıyor, yani şu anda orada değiliz ama zaten yavaş yavaş başlamak lazım. Yani yavaş yavaş değil, hızla başlamak lazım. Bu tarım, tarımda kendine yeterlilik ve işte çeşitlilik, hem çeşitli hem ucuz hem sağlıklı tarım. Daha sonra sanayide planlama, yani biz neyi üretmek istiyoruz, neye dünyada bağımlı olmak istemiyoruz bir ülke olarak. Her şeyi üretmek zorunda değilsin, kimse her şeyi üretmiyor. Tamam, gayet güzel bir dünya çapında şey var değil mi, ticaret var. Ama bunu böyle körlemesine, plansızca yapmak mantıklı değil. Yani biz dünyada bugün bir savaş çıksa, ertesi gün işte şu ülkelerle bağımız kesilse neye muhtaç kalacağız diye de bir düşünmek lazım. Yani bazı şeyler olmadan yaşanmıyor. İşte Rusya başımızı belaya soktu. Bak bu kadar Avrupa şudur budur, Avrupa bile enerji bağımlılığından şu anda korkunç bir durumda. Yemekte bağımlı olmaman gerekiyor, yiyecekte, enerjide, başka ne alanlarda, sanayinin hangi alanlarına bağımlı olmaman gerekiyor. Bunları oturup düşünerek stratejik biçimde geliştirmen gerekiyor. Bütün bunlara da öncelikle tabii ki iktidar değişikliğiyle başlayacağız. Ama biraz aklı başında bir iktidar. Öyle biz geldik, bundan sonra rantı biz yiyeceğiz diyen bir iktidar değil. Gerçekten o dediğim gibi 50 öncesine dönüp...
Ya o konuda şanslı bir yerde olduğumuzu düşünüyorum aslında. Çünkü yiyecek bir şey kalmadı. Yani o yüzden artık gerçekten yeniden kurma vakti. Şu andan itibaren yenecek her şey geriye cidden bayağı ağır bedellerle dönecektir.
Evet. Ama biraz da yaratıcılığını da hafife almamak lazım. Şöyle bir şey var yalnız. Bunu da söyleyip bitirmek istiyorum ben. Türkiye'de bu direniş parti bazında başlamadı. Yüksek siyasette başlamadı. Bunun direnişini biz bireysel çözüm yok diyoruz. Ama bireysel demek istemiyorum ben. Kişiler, bireyler bazında ama toplumsal bir hareket olarak başladı. Hane içlerinde ve sokaklarda başladı. Çünkü bağımlılık, ulusal bir bağımlılık, uluslararası bir bağımlılık veya işte halkın, bizim bahsettiğimiz şey halkın iktidarın halkı bağımlı hale getirmesi kendine ve her dünyaya karşı. Buna karşı direnişte şey bazında başladı. Yani bunu yapabilmek için daha önceki programlarda bahsettik ya, nasıl ki sen iktidarı işte herkesin üzerinde baskı kurabilir hale getirmek istiyorsun. Bunun için de Ankara'yı bütün yerellerin üzerinde baskı kurabilir hale getirmek istiyorsun. Ama onun için de aileler üzerinde, kurumlar üzerinde, kişiler üzerinde baskı kurman gerekiyor. Böyle bir damar damar yayılan bir mekanizma kuruyorsun yani. Herkesin üzerine bir bağımlılık mekanizması kuruyorsun. İşte bireyler ailelerine bağlı, haneler çeşitli ilişki ağlarına bağlı, onlar partilere, partiler liderlere bağlı. Şimdi bu sistemin içinde direniş özellikle gençlerde, özellikle kadınlarda ama genel olarak birer birer başladı. Ama bağımsız değil, birbirinden bağımsız değil, biraz da toplu bir hareket. Haneden, gerekirse ailesinden, gerekirse kendi bağımlı kılan kurumdan, şeyden bağımsızlığını ilan eden insanlarla başladı ve o yüzden de çok büyük bir tehdit oluşturuyor iktidar ve devlete karşı genel olarak. O yüzden buralarda büyük çatışmalar yaşanıyor.
Bu yolda herhangi bir talep gördüğünde terörize oluyor. Yani işte 25 Kasım'da toplanmak isteyen kadınları ağır bir şiddetle evlerine göndermeye çalışmasının, sokaktan silmeye, üstelik gösteri gösteri silmeye çalışmasının sebebi de bu. Diyor ki ya sen herhangi bir şekilde benim sana lütfetmediğim herhangi bir şeyi talep etmemelisin. Böyle tercihler, böyle seçenekler düşünmemelisin. Benim sana verdiğim kadar, izin verdiğim kadar o izin verdiğim alanlarda hayatta kalabilirsin. Niye? Çünkü ben senden o kadar çok şey aldım ki bana her an kocaman patlayabileceğini biliyorum ve bu patlamayı istemiyorum. Görmek, bunun şeylerini, işaretlerini almak, bu işaretin yayılmasını almak istemiyorum. Ben başından beri biliyorsun şeyi söylüyorum. AKP'liler, AKP'nin etrafındaki zümre ne cahil oldukları için, ne bilmedikleri için, ne farkında olmadıkları için değil. Gayet ne yaptıklarını çok iyi bildikleri için bu kadar şiddetliler. Yani ne yaptıklarını, ne ettiklerini, hangi süreçlerle bütün bu işleri karıştırdıklarını, insanlardan ne aldıklarını ve bunun yerine ne verdiklerini, verdikleri şeyin esasında makbul bir şey olmadığını da gayet iyi bildikleri için bu kadar şiddetliler. Bu da her şeyin, ne derler onun adına, sömürge idaresinin sonlanmadan önceki haleti, ruhiyesidir. Onlar da gayet iyi biliyorlardı galiba, değil mi?
Tabii yani bütün baskı rejimlerinin ve burada bizim sömürgecilikle çok benzerlik taşıdığını gördüğümüz baskı rejiminin rejimine karşı en büyük şey, bir kere bilinç kazanıyor, bir kere direnmeye başlıyor, sonra da birleşerek direnmeye başlıyor. Ama en son şununla bitireceğim, bir de şey var, bir örgü olduğunu düşün bu düzenin, dünyadaki düzenin. Bu düzenin bir kısmı emperyalizm, yani kolonyal sistemin bugünkü hali. Bir kısmı patriarka, yani kadınları ve çocukları şey yapan sistem. Bir kısmı kapitalizm, sınıfsal bazda insanları ezen, baskılayan sistem. Bir kısmı militarizm, insanları bölüp ondan sonra birbirleriyle savaştırarak ve bu savaş ekonomisi üzerinden baskılayarak şey yapan bir sistem. Şimdi bütün bunlar birlikte çalışıyor ve birlikte böyle rengarenk çok güçlü bir doku oluşturuyorlar, bir kumaş oluşturuyorlar. O yüzden bu kumaşlardan herhangi birini bir taraftan böyle yırtıp çekmeye başladığında, patriarkayla savaşmaya başladığında, emperyalizmle, işte ben sömürge değilim, benim ülkem bağımsız olacak dediğinde, pat, korkunç bir tepki geliyor yani dünya, böyle şey, büyük ülkelerden. Sen çıkıp ben babamın dediğini dinlemek, kocamın dediğini dinlemek zorunda değilim dediğinde bir kadın olarak, bir anda ortalık birbirine, bütün dünyada acayip rejimler şey yapıyor yani, düşman olarak şey yapıyor. Veya öbür taraftan sen ben patronumun dediğine baş eğmek zorunda değilim deyip sendikalaşmaya çalıştığında, bütün bu şeyler örgüyü oluşturan o ilmekleri böyle sökmeye başlıyorsun. Ama birini sökerek de başaramıyorsun. Çünkü bu kumaş çok sıkı ve birbirini destekleyen bu şeylerden oluşuyor. Katmanlardan, sistemlerden oluşuyor. Dolayısıyla her sistemi aynı anda hedef almak gerekiyor. Ama sistemde bütün kendisiyle savaşan herkesi aynı anda savaşıyor.
Bir de birbirine düşman.
Sistem kendisiyle mücadele edenlerden daha akıllı. Çünkü mücadeleler genellikle tek tek. İşçiler o tarafta, kadınlar bu tarafta, işte antimilitaristler bu tarafta, şu bu tarafta falan. Fakat sistem tek bir şekilde hepsiyle birden mücadele ediyor. O yüzden mücadelenin de ortaklaşması lazım. Çünkü ancak bir arada. Ama Türkiye'de bireysel bazda müthiş, tekrar aynı şeyi söyleyeceğiz. Gerçekten dünyada işi az bulunur bir direniş gösterdi Türkiye her yerde. Bunca baskıya, bunca kurumsallığın olmamasına rağmen.
Aynen öyle. Bir de üstelik şeyin de, yani mevcut iktidarın muhaliflerinin de aslında bu konuda bir ışık vermemesine rağmen. Yani iktidar değiştiğinde bu mücadelenin bitmeyeceğini gayet iyi bilerek mücadeleye devam eden bir muhalefetten, toplumsal muhalefetten bahsediyoruz. O yüzden ben de çok göz dolduruyor. Yani öyle böyle değil. İyi bir yerde bitirdik Ayşe'de. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim kendi adıma da. Biraz benim öfkeli yerlerimi şey yaptın. Gerçi kanırttın böyle bir sürü uçtum. Ama neyse. Sağlık olsun. Sana da iyi akşamlar. Seyircilerimize de iyi akşamlar. Haftaya salı görüşmek üzere efendim.
Görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.